diye. İyi akşamlar. Bugün Rana ile zaaflarımız üzerine konuşacağız. Zaaflarımız ve irade eğitimi üzerine konuşacağız. Aslında çok gündelik hayattan bir konu. Ben direkt lafı sana bırakabilirim. Hızlıca başlayabiliriz Rana.
Tamamdır. Yani giriş yapalım. Zaten hani birlikte de şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Ben anlatırken sen istediğin yerde gir. Ben biraz çünkü fark edemeyebiliyorum bazen. Biliyorsun hızlı gidiyorum böyle. Sen müdahale olursun. Bugün inşallah hem bizim kalbimize dokunan hem de izleyenlerin kalbine dokunan bir güzel bir yayın olur. Çünkü hepimiz için önemli bir konu. İrade eğitiminden bahsetmeden önce irademizi etkileyen şeyleri belirlemekte fayda var bence. Öyle giriş yapalım. Bunlar da zaaflarımız. Her insanda istisnasız olan şeyler, bağlılıklardır. Ama bu demek değildir ki hani her insanda istisnasız var ama herkesin zaafı olacak diye bir şey yok. Yani şöyle düşünebiliriz. Bunlar belirli dönemlerde hayatımıza girip çıkan şeyler aslında. Ve daha çok irademizin zayıf olduğu, imanımızın zayıf olduğu zamanlarda bizi yakalıyor. Şey gibi düşünebiliriz. Nasıl bağışıklığımız düşük olduğu zaman hastalanıyoruz. İmanı da bağışıklık gibi düşünürsek tam o zamanlarda bizi yakalayan şeyler, zaaflar. Tabii bunlar da duygularla alakalı bir şey. Çünkü insanın gerek eylemlerinde, gerek düşüncelerinde, insan yönetiminde en önemli şeyler duygularımız ve duygularımızı ne kadar kontrol altına alabiliyorsak Kur'an'a bakış açımızı bile etkileyecek. Dine ya da her şeye bakış açımızı etkileyecek olan bir şey hakikate karşı. O yüzden biraz duygular üzerine bugün eğilmeye çalışalım. Duyguların olmadığı bir insan yani mümkün değil. Hareket alanımız dar oluyor ve insanı bereketsiz kılan bir şey aslında. O yüzden hatta şöyle bir şey var, söz vardı. Unutmadan da söyleyeyim bir kitapta. Diyor ki duygularımız mutluluk hissiyle desteklendiğinde fikirlerimiz kupkuru kalacaktır diyor. Yani bu mutluluğun yerine aslında biz diğer genel hani duyguları da koyabiliriz. Has Allah'ın bizlere vermiş olduğu en büyük lütuflardan bir tanesi. Yani birisine yardım ettiğimiz zaman, namaz kıldığımız zaman ya da diğer ibadetlerimizde bize vermiş olduğu o sevgi, huzur, güven, mutluluk artık neyse onların birleşimiyle o iyi eylemleri tekrardan yapma isteğine dair motivasyon oluşuyor içimizde. Ve bu da irade eğitiminde bize çok fazla katkı sağlıyor. O yüzden bence Allah Kur'an'da her iyi eylemimizin haz ile taçlandırılacağını bize vaat ediyor. Neyle vaat ediyor? Besmele ile vaat ediyor bence. Çünkü biz eylemlerimize başlarken Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığımız zaman, yani iki tane ismini sayıyor Allah, onun adıyla başla diyor. Sevgiyle başladığımız zaman Allah'tan aldığımız sevgiyi yapacağımız işe önce kendimize yedirmemiz gerekiyor, sonra yapacağımız işe yedirmemiz gerekiyor. Ve o işte kontrol sağlamamız çok daha kolay oluyor aslında bizim için. O yüzden irade eğitiminin başlangıcını gerek duyguların kontrolünde gerek diğer işlerde besmele olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu içselleştirilmiş besmele aslında hani. Kuru kuruya böyle sözel olarak değil de gerçekten inanarak Allah'ın sevgisinden hatta diyor ya Alak suresinde yaratan Rabbin adıyla oku diye. Yani bir şeyi okurken, bir şeyi çözümlerken her zaman için Rab'den bize o sevgiyi ilham eden Allah'tan gelerek öğrenmemiz gerektiğini unutmamak gerekiyor.
Rana, bu arada lafını bölüyorum. Sen konuşurken şey dedik ya, imanımız azaldığında aslında zaaflarımız güçleniyor diye. Ben bunu kendimde de çok gözlemlediğim bir şey. Sadece burada şöyle bir ayrım yapmak lazım bence. Zaaf demek aslında negatif duygular demek anlamına gelmiyor. Aslında imanımız çok yüksekken de çok ciddi zorluklar yaşayabiliyoruz ve çok fazla üzülebiliyoruz. Yakup peygamberin Yusuf'u kaybettiği zamanki kıssayı örnek verebiliriz burada. Yani burada çok üzülmek, çok zorlanmak, çok sabretmek durumunda kalmak aslında burada ben güçsüzüm gibi bir anlamı yok bizler için. Hani burada şey gibi olmasın, yani zaaflarımız direkt herhangi bir güçsüzlük yaşamak ya da herhangi bir zorluk yaşamak diyeyim, güçsüzlük değil. Bu anlama gelmiyor aslında. Hani çok zorluk içerisinde, çok zorlanırken aslında zaaflarımızla çok iyi baş edebiliyor da olabiliriz. Onu da eklemek istedim.
Evet ya çok güzel bir ekleme yaptın. Yani şöyle bir şey var. Bizler bazen hani bazı duygular vardır ya böyle bizde daha çok zarar dokunan duygulardır. Biz zannediyoruz ki onları tamamen yok etmemiz lazım. Onları tamamen hayatımızdan çıkaralım. Onlar her halükarda bize zararlı. Aslında öyle değil. Ne örnek verebiliriz mesela buna? Öfke olabilir, kıskançlık olabilir, nefret olabilir. Bunların da nasiplenmemiz gereken kısımları var aslında. Yani her duygu üzerine durup gerçekten düşünmemiz lazım. Çünkü mesela atıyorum öfkeyi tamamen sıfırlamaya çalıştığımız zaman bunun bize daha çok zararı olacak. Çünkü bu içimizde olan bir şey. Ve bunu yok etmeye çalışmak yerine doğru bir yere akıtırsak eğer öfkeyi, o zaman yani dengeli insan, işte Allah'ın vasat ümmet dediği ortayı bulan insan konumuna gelebiliriz. Bir tane yine bir kitapta, buyur.
Pardon. Tam dediğin şeyle alakalı, o yüzden bölüyorum. Mesela bir arkadaşım var, hani
Böyle.
müthiş yönetiyor. Bir şeye çok sinirlendiği zaman mesela, hani o anda bir patlama yaşamamak için bunu kontrol ediyor. Ama şu anda hani bu sinirimi iyi bir şeye yönlendirmem lazım. Mesela bu bilinç onda çok ciddi yer etmiş ve çok sinirlendiği zaman bunu gerçekten iyi bir şeye yönlendiriyor. Hani bir adım atmak için, iyi yönde bir adım atmak için aslında onu böyle bir arkadan sanki iten bir kuvvet gibi kullanıyor. Yani bunu bizzat onunla çok gördüğüm için şu an aklıma geldi. Hakikaten bir huy olarak edinmek gerekiyor bunu.
Ya çok mantıklı bir davranış bence. En azından hem bunun farkında hem de kendisi nasıl eğiteceğinin formülünü bulmuş. Çünkü hepimiz farklıyız. Mesela sendeki öfke oranıyla bendeki bir değil. Tepkilerimiz de olaylar karşısında bir değil. Mesela hani dedik ya işte öfkeden bahsedelim madem öyle. Bizde peki nasıl bir yararı olabilir bu duygunun? Biraz yararından bahsedelim. Zaten zararı daha fazla olduğu için geri kalanını ona ayırmış oluruz. Mesela senin arkadaşının yaptığı gibi öfke bize kendimizi ya da bir başkasını savunurken haksızlıklar karşısında gerekli tepkiyi, ölçülülükten bahsediyorum burada, vermekte çok fazla yarar sağlıyor. Diyelim ki biri haksızlık yaptı, fiziksel şiddetten bahsedelim, yanımızdaki birine ya da bize karşı fiziksel olarak vurdu. Eğer orada ben hissiz bir şekilde durursam kendimi savunma ihtimalim çok çok az olur. Yani pasifleşirim. Hissizleşmek aslında vicdanı da bir nevi geriye götürüyor. Böyle durumlarda öfkelenmek vicdanı tetikliyor. İnsan ister istemez şöyle düşünüyor çünkü. Ya bana yapılan ya da başkasına yapılan bir haksızlık var. Bu çok kötü bir şey. Bu öfkeleniyorsun ve diyorsun ki bir şeyler yapmam lazım. O öfkenin verdiği, işte diyorum ya, vicdan tetiklemesi buna bizi götürüyor. Hatta bunun örneğini bence Kur'an'da öfkenin motivasyonu örneği olarak Lut peygamberi verebiliriz. Şuara 168'de şöyle diyor. Lut dedi, ben sizin şu yaptığınıza öfkelenenlerdenim. Hemen sonraki ayette de diyor ki, hemen dua ediyor. Rabbim beni ve ailemi bunların yaptıklarından koru. Yani Lut o zulme karşı bir öfke geliştiriyor ve daha sonra ettiği duada hemen koruma altına alıyor. Kendisini ve ailesini o zalimlerden, zulümlere karşı zulümlerden hemen koruyacak bir kalkan hazırlamaya çalışıyor. Burada şöyle küçük bir not geçmek istiyorum. Lut peygamberden örnek verdik ya. Şimdi ayetleri de böyle cımbızlama almış gibi olmayalım. Yani burada şu demek değildir. Hani Lut deyince aklımıza hep şeyler geliyor. İşte eşcinseller falan. Hemen böyle onlara karşı bir öfke geliştirelim mi? Lütfen anlamayalım. Burada onu özellikle söylemek istiyorum. Her şeyde olduğu gibi Kur'an'a da bütünsel bakıyoruz. Bu kıssaya da bütünsel bakmamız lazım. Burada bahsedilen başka bir şey, başka bir şeyin konusu. Ama ben bunu şöyle bir geçmek istedim. Bunun haricinde mesela hiç mahcup olmaya ilgili düşünmemiştim. Hep böyle yararlara çekiyoruz ya. Bir kitapta şeyden şu örneği vermiş mesela. Bazen yapmamız gereken bir iş yataktan çıkmak için bize bir motivasyon sağlamaz. Ama evimize misafir geldiği zaman pijamalarla o misafirin karşısında mahcup olmamak için hemen yataktan çıkarız, giyiniriz diye bir örnek veriyor. Yani burada mahcup olmak duygusunun ya da duygu da olmayabilir şimdi. Psikolojinin içinde olmadığımız için bizi izleyen psikologlar ya da psikolojiyle ilgilenenler varsa mazur görsün. Hani kavramları yanlış kullanabiliriz. Ama hani anlaşılsın ya, en azından az çok demek istediğimiz. Buradaki mahcubiyet insanı itici güç olduğunu görebiliyoruz. Yani aslında mahcup olmak insan için kötü bir şeydir, kötü hissettirir. Ama bazen de gerçekten bir şeyleri yapmamız için bize yarar sağlar, fayda sağlar. Hani verdiğimiz öfke örneğinden de bunu söyleyebiliriz.
Burada da aslında itici bir güç oluyor tam olarak. Ya onu
Evet,
işte
aynen öyle.
ne tarafa, o negatif duygu ne tarafa itecek bizi? Orada tam olarak işte irade ve farkındalık giriyor işin içine.
Evet, kesinlikle. Yani bu işte motivasyona odaklandığımız zaman şimdi biraz da zararlarından bahsedebiliriz. Bir tane ayet var. Meryem 83'te geçiyor. Şöyle diyor ayette. Hakkı inkar edenlerin üzerine onları güçlü dürtülerle kışkırtsınlar diye her türden şeytani güçleri saldığımızı bilmiyor musunuz diyor ayette. Çok sevdiğim bir hesap var Instagram'da, Love to Learn diye. Hocam belki bizi izliyordur. O bu ayetle ilgili bir değerlendirme yapmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Çok önceden. Belki kendisi bile hatırlamıyordur yani. Not almışım ama notlarımda duruyordu. Mesela bu ayette hakkı inkar edenlerin Allah güçlü dürtülerle kışkırtacağından bahsediyor. Hakkı inkar edenler kimler? Kibirliler. Kur'an'daki diğer ayetlerden biz bunları biliyoruz. Üstünlük taslayanlar. Yani bu kibir ile öfkenin yan yana geldiğini görüyoruz aslında. Burada birbirlerini beslediğini görüyoruz. Bazen de öyle şeyler oluyor. Yani iki kötü duygu birbirini besliyor ve daha vahim bir şey ortaya çıkarıyor. Yani buradan anlamamız gereken şey belki şu olabilir bu ayetten de. Öfkeden kurtulmak istiyorsak eğer hangi noktalarda hata yaptığımızı, hangi hakikati görmezden geldiğimiz üzerine odaklanmamız lazım. Mesela şahsen hayatımda öfke yoğunluğunu hissettiğim bazı zamanlar oluyor, bazı durumlar oluyor. Tahammülsüzleştiğimi düşündüğüm zamanlar oluyor. O zaman diyorum ki ters giden bir şeyler var. Ben bir yerlerde yanlışlık yapıyorum. Bu aralar üzerimde bir rahmet eksikliği var. Yani o da kendimden kaynaklı bir şey. Çünkü merhamet sabırla alakalı bir şey. Ne kadar merhamet olursa üzerinizde o kadar sabır gösterebiliyorsunuz olaylara karşı. O zaman diyorum ki hemen böyle bir yaptığım şeyleri kollamaya çalışıyorum ve gerçekten de ya kalbimde ya da başka bir şeylerde bozukluklar olduğunu tespit ediyorum. Yani öfke için daima kendimize dönmemiz gerekiyor burada. Yani o şeylerden kendimi soyutmak için.
Bu ayeti okuyunca mesela sadece öfkeni değil, aslında genel anlamda hani şunu düşünmek lazım. Benim ciddi dürtülerim varsa ve ben bunlara boyun eğmek zorunda kalıyorsam bunlar geldiğinde, dediğim gibi herkes çok farklı. Hani herkes için farklı bir şey olabilir o zayıf yönü. Ya şey bile olabilir hani duygusal yeme bozukluğu gibi. Yani tabii ki bunun
Evet.
dediğim gibi şimdi hani psikolojik başka sebepleri de olabilir. Ama sadece irade zayıflığından da yapabiliriz bunları. Yani ciddi dürtülerim varsa kontrol edebilecekken ben bunları edemiyorsam burada bir ya ben bir şeyleri yanlış yapıyorum diye bir düşünmek lazım. Ya da ya burada bir dengesizlik var. Hani bir yerde çok aşırılık gösteriyorum. Demek ki başka bir yerde bir eksiklik var gibi. Ya bunu kendi tecrübelerimle de fark ya burada gerçekten bazı adımlar attıkça bunlar dengelenebilen şeyler. Tabii ki dediğim gibi her durum için bu söz konusu olmayabilir. Başka psikolojik sebepler olabilir. Ama çoğu durumda da bunlar işe yarayabiliyor.
Ya kesinlikle öyle. Yani şuna çok inanıyorum. Biz ne kadar bir şeyler için çabalarsak Allah bize o kadar gerçekten yardım ediyor. Duygular Allah bize rahmet ettikçe doğruya kılavuzlanıyor duygularımız. Gerçekten hepsinin bu kaynağını bundan alıyor yani. O dengeyi sağlamamız için bunlardan kendimizi sıyırabildiğimiz kadar sıyırmamız lazım. Yoksa dediğin doğru bir şey. Bir de herkesin şeyi de farklı. Yani burada şunun da haddimizi de bu anlamda aşmak istemeyiz. Bazı insanların öfkeyle mücadelesi çok daha farklı olabiliyor. Bazı konularda mesela benim kendimi tutma oranım daha kolayken diğer insanlar için bu kolay olmuyor. Ya da tam tersi bir durum oluyor benimkiyle onunki arasında. O yüzden biz sadece ideal olandan bahsediyoruz. Bunu ne kadar yapabilirsek o kadar iyi bizim için. Yani illa bu olacak diye tabii ki bir şey yok. Yani Allah gücümüzün yettiği kadarıyla bir şeyler yapmamız gerektiğinden bahsediyor. Bu öfkenin motivasyonu ile ilgili Lut peygamberden örnek vermiştik. Bir de bence olumsuz olarak peygamber kıssalarında, bu arada şey de söyleyelim, hep öfke diyoruz sanki konu başlığımız buymuş gibi ama biraz bundan bahsetmemizin sebebi, onu da söylemiş olalım, irade eğitimini öfke örneği üzerinden irade nasıl eğitimi gerekiyor, hani bundan bahsedeceğiz. Bu bir örnekleme yani. Bunu da hani biraz daha bundan bahsetmemin sebebi de Kur'an'da Allah'ın en çok bahsettiği duygulardan, hatta diyor ya onlar bollukta darlıkta infak edenler, işte öfkelerini yenenlerdendir. Yine peygamber kıssalarında öfke örneklerinden veriyor ve hepimizin mücadele ettiği bir duygu olduğu için, iradeyi en çok zorlayan şeylerden biri olduğu için bunun üzerinden hani örnek demeye çalışıyoruz ama tabii ki bu her şey için, bütün iradeyi zorlayan şeyler için geçerli bir şey. Şey diyorduk, Musa peygamberin Öfkelendiği zaman levhaları atma olayı var. Kıssada geçiyor. Arap 154, 155, 156 falan o civarlarda geçen bir ayetler şeyi var. Musa peygamber öfkelendiği zaman levhaları atıyor bir kenara. Öfkesi dindiği zaman levhaları geri alıyor. Arap 154'te şöyle diyor. Öfkesi dinince Musa levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için yol gösterme ve rahmet vardı. Yani bu ayetlerden şunları anlayabiliyoruz aslında bu olaydan. Öfke insanın en değer verdiği şeyleri dahi harcamasına sebep olabiliyor. Musa peygamber için en değer verdiği şeyler o levhalardı büyük ihtimalle. Çünkü Rabbinden gelen emirlerin yazılı olduğu bir şeydi. Anlık da olsa Musa peygamber öfkeye kapılıp hakikati geri itebildi. Yani levhaları gözden çıkarabildi. Ama ne zaman öfkesi dindi, hakikat geri geldi, levhalar geri geldi. Öfke aktif olduğu zaman hayatımızda sevdiğimiz insanlar, sevdiğimiz şeyler, en çok değer verdiğimiz hakikati bile gözden çıkarmamıza sebebiyet verebiliyor. Yani öyle gerçekten içerisinde güçlü bir potansiyel barındıran bir duygu. Diğer duygular, sevgi de böyle aslında. Hani sevgi biraz daha olumlu diye gözümüze şirin geliyor ama o da öyle. Bunları böyle değerlendirmekte fayda var. Peki bunlar için ne yapabiliriz? Yani mesela öfke için ne yapabiliriz? Ay, şunu düşünüyorum. Ölüm bilinci genelde hayattaki her şey için, her şeyimizde ölümü tefekkür etmek fayda sağlıyor. Öfkeyi kontrol altında tutmak için bazen tartıştığım karşımdaki insanı ölü olarak düşünüyorum. Olayda haklı ya da haksız olmam önemli değil. Diyorum ki yani ne gerek vardı? Hani ya yarın ya da şu an bu kavgadan sonra ölürse onu ölü olarak toprakta düşündüğüm zaman pişman olacağımı biliyorum. Diyorum ki pişman olmamak için geri adım atmalıyız. İkimizin de hemen bir an önce kendi bu duygusal durumumuzdan sıyrılıp gerçekten iyi taraflarımızı almamız gerekiyor. Yani ölüm bilinci gerçekten ne öfkeyi, ne nefreti, ne şehveti, ölüm bilincini düşündüğümüz zaman hepsi gözümüzde sıfırlanabiliyor. Bazen insanın gözünde bazı şeylerin sıfırlanması gerekiyor bence. Ölümü düşünmek de böyle bir şey. Herhalde şey gibi geliyor bir de biraz bana. İnsan karşısındakini savunmasız bir pozisyonda düşündüğü zaman karşısındakine merhameti artıyor. Uyuyan bir bebek ki mesela, uyuyan bir çocuk. Anneler babalar genelde çocuklarını uyurken izlerler. Sevgililer birbirlerini uyurken izlerler, seyrederler. Böyle merhametle bakarlar, sevgiyle bakarlar falan. Yani uyku da bir nevi yara örmek aslında. Hani savunmasız olduğu bir anda merhamet artıyor. O yüzden birini ölü şey yaptığımız zaman da hayatının son bulduğunu ve savunmasız bir şekilde yatıyor olduğunu düşündüğümüz zaman da hayal etmek ona karşı merhamet geliştirmeyi aynı zamanda kendimize dair öfkeyi de kontrol altında ya da nefreti, kıskançlığı da kontrol altında tutmaya yarar sağlıyor diye düşünüyorum.
Ama burada sen kendince mesela hani sen de işe yarayan bir çözüm bulmuşsun. Bu çok güzel bir nokta. Yani bu ölüm bilinci genel olarak farkındalığı çok arttırdığına katılıyorum kesinlikle. Mesela sen de hani işe yarayan şey karşındakini ölü olarak düşünmek. Aslında çok basit bir şey hani ve ya hiç aklıma gelmez mesela benim böyle bir şey yapmak. Ama bu biraz işte kendini tanımakla alakalı ya da seninle işe yarayacak bir şey bulmakla alakalı. Bu
Evet.
noktada aslında ya mesela çok fazla işte kişisel gelişim kitapları falan oluyor hani. Buna elbette ki yararlı olabilir ama her birimiz çok farklıyız. Ve bizim en başta kendimizi tanımamız gerekiyor. Ve bende ne işe yarıyor hani. Feyza'ya ne işe yarıyor diye benim bunu bulmam gerekiyor. Ya bunu gerçekten benim dışımda belki birileri bana yardımcı olabilir, öğüt verebilir ama bunu ben bulacağım. Ve
Evet.
bu bağlamda aslında sürekli olarak bunu yapmamız gerektiği için bu öğrenmeyi sürekli yani öğrenmeyi öğrenmemiz lazım. Hani kendimize sürekli keşfetmeye çalışmamız lazım bizzat kendimiz. Bu sorumluluğu almak zorundayız diye düşünüyorum. Ki yani öğrenmeyi çok öğrendiğimizi de düşünmüyorum. Yani ne okulda ya da çoğumuz aile ortamında da bence öğrenmiyoruz bunu. Bir şeyler ezberletiliyor bize sürekli ama mesela kendimizle ilgili bu tip ya bir irade gelişimi ya da kendinle ilgili bir başarı. Başarıdan kastım da aslında dün yapamadığımı bugün yapabiliyor olmam. Yoksa toplumun başarı olarak adlandırdığı şeylerden ziyade. Bunlar tabii ki başarı, onlar da ayrı bir başarı ama esas başarı bence hakikaten hep şey derler ya işte kendinle yarış ya da dünkü halinden daha iyi misin? Ya hakikaten öyle yani. Dün yapamadığım şeyi bugün biraz daha iyi yapabiliyor muyum? Hani mükemmel olmama da gerek yok ama bir tık daha iyi yapabiliyor muyum? Sürekli bu bilinç içerisinde olmak zorundayız diye düşünüyorum.
Doğru. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kendince bir formül bulmuşsun dedin ama bu formül her zaman işe yaramıyor. Her zaman da bunu yapamıyorum. Onu da ekleyeyim. Muhakkak gereksiz öfkelendiğim insanların, Allah korusun, tabii ki kalp kırdığımız oluyor. Yani çok gerçekten çok kötü bir şey. Şunu düşünüyorum mesela, hani örnek verdim ya, öfkeyi hissettiğim zaman kendimde böyle çok bir ters giden bir şeyler var diyorum. Öyle olduğu zaman mesela birine zarar vermesek bile o kalbimizdeki o şey, verdiği huzursuzluk bile bizim için yetiyor yani. Gerçekten o yüzden her anlamda yiyip bitirmek için çok kuvvetli bir duygu. Onu da söyleyelim. Bunları anlatıyor olmak da bunları yaptığımız anlamına gelmiyor. İnşallah hepimiz en iyi şekilde Allah'a karşı kendimizi bunlardan sıyırabilerek, çabalayarak, bir mazeretimiz olarak ölmüş, göçmüş olarak buradan gidebiliriz. Bir de yaptığımız hatalardan biri de, temel hatalardan biri de, akıl yürütürken yanlış akıl yürütmelerle duygularımızı etkiliyor olmamız var burada. İrademizi böyle de etkileyebiliyoruz aslında. Seneca şöyle diyor bunlar için. Beklentilerle alakalı olduğunu söylüyor. Mesela çok istediğimiz bir şey olduğu zaman öfkeleniriz diyor. Çünkü o şeyi elde etmenin en doğal hakkı olduğumuzu düşünürüz. Zaten sen bunu düşündün ya, o bitti. Artık duygunu hani kontrol altına alman mümkün değil. Çünkü düşüncen zaten yanlış bir temel üzerine atıldı. Bu benim en doğal hakkımdı düşüncesi. Ya da mesela çok sevdiğimiz biri, eşimiz, çocuğumuz hata yaptığında tahammül edemeyiz bunu. Çünkü sevdiklerimizin hata yapmadığı bir dünyaya inanmak isteriz. Onları mükemmel görmeye çalışırız. Yani benim sevdiğim insan nasıl bunu yapar? Nasıl böyle bir hata yapar gibi. Halbuki biz de hata yapıyoruz. Yani kendimizi unutup direkt yansıtıyoruz aslında orada. Karşımızdakine gereğinden fazla beklenti yüklüyoruz. Bu hem bize zarar oluyor hem karşımızdakine zulmetmiş oluyoruz aslında. O yüzden mükemmel olan sadece Allah'ın olduğunu, bizim de hata yaptığımızı, en sevdiğimiz, belki mükemmele yakın gördüğümüz insanların dahi çok ciddi hatalar yapabileceğini unutmamamız lazım. Yani düşüncelerimizi de böyle bir yere temel atarsak duygularımız da etkilenir. Bunun için de Kur'an'ı çokça zikretmemiz gerekiyor. Çokça almamız gerekiyor. Yani dediğimiz gibi Allah bu şekilde yardım edecek.
Beklentiyi geçmeden, beklenti deyince bir şey eklemek istedim. Birincisi söylediğin şey, yani ben mesela bunu en net şurada fark etmiştim. Diyelim bir sıradayım ve sıra önümde 10 kişi var. Ben bu 10 kişinin mesela çok hızlı geçeceğini ve sıranın hemen bana geleceğini düşünerek sıraya girdiysem gayet sabırlı bir şekilde ve hani hiçbir negatif bir şey girmeden o sırayı bekliyorum. Ama diyelim hani beklentim tam tersi. Ve o noktada hani benim beklediğimden çok daha fazla beklediğim zaman gittikçe yani tüm böyle boğulmaya başlıyorum. Belki öfkelenmeye başlıyorum. Burada aslında direkt başıma gelen şey tam olarak aynı ama benim kafamdaki beklentim farklı. Burada çok genele yorarsak aslında şöyle bir şey var. Bizim tam anlattığın örneklerde de şu var. Bir mükemmelliyetçi bir bakış var. Bende de bu çok güçlü bir şey. Ya kendimden örnekler veriyorum. Üzerinde düşündüğüm için kendimden örnek veriyorum. Hayata karşı ve özellikle kendime karşı mükemmeliyetçi yaklaştığım zaman, ya örneğin bugün rahatsız olduğum bir şey var ve ben bunu aşmak istiyorum. Hemen aşayım, bir anda tam kafamdaki ideale ulaşayım gibi bir beklentim olduğu zaman çok tökezliyorum ve gerçekten çok ya ilerleme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Ama bu noktada da bu düşünceyi oturtmaya çalışıyorum. Bir anda mükemmel olmayacak. Her gün bir adım. Yani bunu kabullenebilmek bence çok zor bir şey aslında. Hani yavaş ilerlemeyi
Evet.
kabullenebilmek çok zor bir şey. Bu noktada beklentimizi biraz gerçekçi yerlere indirmemiz gerekiyor. Bir anda mükemmel olacağı sanması bizim hoşumuza gidiyor aslında. Hani hemen kısa sürede bir anda böyle işte içim rahatlayacak, vicdanım rahatlayacak. Ama aslında Allah da hani bizi biliyor ve bir anda mükemmel olamayacağımızı biliyor ve bu tip yani yanlış ve gerçek dışı beklentileri kendimizden kaldırıp kendimize zulmetmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ancak o şekilde kolayca ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Bunu da oturtmak lazım bence. O mükemmelliyetçiliği atmak lazım.
Ya hayatta her şey bakış açımızla alakalı bir şey. O bakış açıyı yanlış oturttuğumuz zaman o kadar kayıyor ki her şey böyle tak tak tak böyle bir zincirleme gibi bir şey. O yüzden Allah hani şirkten, tevhidden bahsederken biz hep diyoruz ya temelimizi doğru atmamız lazım diye. Neden bu kadar önemli? Şirk neden en büyük zulümlerden bir tanesi? Bu yüzden. Çünkü temelini yanlış bir bakış açısına oturtmuş oluyorsun. Ne oluyor ondan sonra? Yanlışlar yanlışları doğuruyor, götürüyor. Aynı bunun gibi. Bunlar önemli bir şey. Yani beklentiler öyle, duygular öyle. Hepsi buna şey. Peki bunlara bizim için aslında Allah'ın kolaylaştırdığı birçok şey var. İbadetlerde hasenat salat ayrımını yapıyoruz ya sürekli. Bireysel ibadetlerimiz var, bir de toplumsal topluma atfettiğimiz şeyler var. İrade eğitimi için bireysel ibadetler, toplumsallar da öyle. Ama bireysel ibadetler daha çok bireyin gelişimi olduğu için bizim için gerçekten irade eğitimi de çok önemli. Bunlardan irade eğitimi için en önemli ibadetlerden birinin oruç tutmak olduğunu düşünüyorum. Ramazan aylarını çok seviyorum gerçekten. Mesela şöyle deniyor ya hani oruç tutmak sadece işte aç kalmak değildir. Açların da halinden anlamaktır falan diye. Bence bu kadar basit bir şey de değil oruç tutmak. Bundan ibaret de değil. Çok daha derinlikli bir şey. Şöyle mesela şöyle açıklayabilirim. Klasik psikolojiye göre insanı yöneten üç tane şey var. Arzu, öfke ve düşünme. Kötülük dediğimiz şey de arzu ve öfkenin düşünceyi boğmasıyla ortaya çıkıyor. Yani arzu ve öfke aslında mantıklı davranmayı bir şekilde üzerine örtüyor gibi. Genellikle zaten biz şunu da yanlış biliyoruz bence. Kötü insanlar genellikle duygusal insanlardır. Biz duygusallığı şey zannediyoruz, romantizm zannediyoruz, merhamet, çok fazla polyanlıcılık falan zannediyoruz. Öyle değil. Çok öfkeli olmak da, çok nefret etmek de duygusallıktan kaynaklanıyor. Yani bir seri katil gördüğümüz zaman mesela diyoruz ne kadar zekice şeyler yapmış. Bunu övgü olarak söylemiyorum bu arada. Stratejik olarak söylüyorum. Yapmış diye böyle çok rasyonel bir temel oluşturmaya çalışıyoruz. Halbuki o insan çok duygusal bir insan. Yani biz bunu bilmiyoruz. Yani kötülük fazla duygusallıktır. Onu oraya getireceğim. İşte oruç tutmak da bu üç özelliği, arzuyu, öfkeyi ve işte bu düşünmeyi denetim altına almamızı sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Oruç, Kur'an'da siyam kelimesiyle geçiyor. Siyam da kendini tutmak demek. Biz en temel ihtiyaçlarımız olan açlık, susuzluk ve cinsellik gibi konularda kendimizi tutarak aslında kendimizi sınırlandırıyoruz, irademizin daha farkına varıyoruz ve kendi hakkımızı kendimize vermiş oluyoruz, bireysel adaleti sağlamış oluyoruz. Mesela daha çok bunu sigara bağımlılarından duyarız. Normalde günlük hayatta sigara çok önemli bir toplantısı olduğu zaman bile ya da zorunlu olan şeylerde bile o sigaranın mutlaka içmesi gerektiğini söyler. Ama oruç tutarken aslında gayet de o saatler arasında sigaradan vazgeçebiliyordur. Yani bu bile o insana ya da bizim de vazgeçemediklerimiz var. Şunu hatırlatıyor aslında oruç tutmak. Ben en sevdiklerimden dahi vazgeçebiliyorum. Demek ki bende böyle bir potansiyel var. Demek ki benim iradem kuvvetli. Hani Allah bizi aslında irademizle pohpolluyor oruç tutarken. Evet sen böylesin bak sen şöyle potansiyele sahipsin. Böyle iradelisin diye. O irademizin farkına varıyoruz diyoruz ki sonra. Ya ben bundan bile vazgeçebiliyorsam demek ki şu kötü özelliklerinden de vazgeçebilirmişim. Ya da şu sevdiğim insanlardan bana zarar verdiği için vazgeçebilirmişim gibi. Çok böyle fazlaca kendimize gelmemizi sağlıyor aslında. Bu bir aylık bir süreç Ramazan ayında tuttuğumuz oruç, kendimizi tutmamız. Ama bence orucu gerçekten bilinçli bir şekilde iradeye odaklarsak o orucu hayatımızın her alanında devam ettirebiliriz. İrade eğitiminin içinde Allah'ın bence belirli zamanlarda böyle bir ibadeti öngörmesi de buna fayda sağlıyor diye düşünüyorum. Tabii diğer ibadetlerle böyle.
Aslında hani oruç tam dediğin gibi insandaki yapamam hani ben bunu yapamıyorum ya da yapamam inancını belki de bilinçsiz bir inanç o ama ona
Aynen.
karşı çıkıyor ve delil olarak hayır yapabiliyorsun. Hani bak aslında istediğin zaman gayet bunu yapabiliyorsun. En çok yaptığın, en çok zevk aldığın şeyleri yapmayabiliyorsun. Hani bu buna değinmen çok, çok iyi oldu yani şu an ya bana hatırlatıcı oldu. Ve şunu geçenlerde Enfal suresini okurken şu iki ayet hani bu yayını yapacağımız için yayınla ilgili bana şunu düşündürdü. Önce ayetleri okuyayım hemen. Ey peygamber, müminleri savaşmaya cesaretlendir. Eğer sizden sabreden 20 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelir. Eğer sizden 100 kişi bulunursa gerçeği yalanlayan nankörlerden 1000 kişiye galip gelir. Daha sonra diğer ayette Allah şöyle söylüyor. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bilir. O halde sizden sabırla 100 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelir diyor. Ve burada aslında miktarı biraz düşürüyor Allah. Ve düşürmeden önce aslında sizde bir zayıflık olduğunu bildi diyor. Ya bu bana şunu düşündürdü. Tabii Allah bilir en doğrusunu ama yani aslında sizin çok daha fazlasına bir potansiyeliniz var. Çok daha fazlasına gücünüz var. Ama sizde zayıflıklar da var ve Allah bunu biliyor. Ve o yüzden yine yani o halde dahi ne 1'e 2 veriyor Allah. Yani yine de siz daha güçlüsünüz diyor. Ya bunu da çokça hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. Bizim kültürümüzde biz çok utandırılarak büyütülüyoruz. Çok suçlanarak büyütülüyoruz. Tabii ki hepimiz öyle değil ama genel anlamda yani özgüvenimiz biraz kırılabiliyor ve kendimize olan inancımız da zayıflayabiliyor. Bunun bilincinde dahi olmayabiliriz dediğim gibi. Ama yani hani dedin ya aslında her şey bakış açısı diye. Yani aslında hani o şeyi biz kolay görebilsek, hani kendimize yakıştırabilsek aslında ben bunu yapabilirim yani o kadar da zor bir şey değil diyebilsek aslında hani adım atabileceğiz belki ama belki
Anlıyorum.
başarısız olmaktan korkuyoruz yine kendimizi zayıf görmekten belki korkuyoruz. Ya bunların farkına varıp kendimizdeki potansiyeli Allah ile hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ya ben sürekli bunu hatırlamaya çalışıyorum. Bu o kadar da büyük bir şey değil. Hani gözümde çünkü dediğin gibi mesela bir şeyi aşmaya çalışıyorsam, bir zaafımı fark ettiysem genelde şey oluyor hani çok gözümde çok büyüyor ve ya ben yap ya içten içe aslında hani bunu çok içten içe düşündüğümü fark ettim. Çok derinde ben bunu yapamam büyük ihtimalle hani bu çok zor gibi inançlarım olduğunu fark ettim. Bu gibi ayetler bize hatırlatıcı olmalı. Yani aslında Allah'ın bize verdiği potansiyel çok yüksek. Babamın da bir o öğüdü var aklıma şimdi o da geldi. Çok beni etkilemişti bu. Bir gün sohbet ederken babam şöyle bir şey söylemişti. Kızım hani hayatta hiç kaldıramam, ben bunu yapamam dediğin şeylerin çok daha katını, çok daha fazlasını, belki 5-10 katını kaldırabileceğini göreceksin demişti. Bu beni çok etkilemişti çünkü gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum ben de. Yani zannettiğimizin çok daha üstünde bir potansiyel verdi Allah bize ve bunun en başında farkına varıp bunu iyi yönde kullanmamız gerekiyor.
Ya çok güzel söyledin ya. Ayetlerde çok yani ayetlerle böyle bağdaştırmamıştım. Öğüt de çok güzel oldu. Ya bir de ne kaybederiz ki? Şimdi şu var. Olumsuz düşündüğümüz zaman zaten normalde böyle düşünceden bahsediyoruz. Hani herhangi bir eyleme geçmedik. Olumsuz düşündüğümüz zaman bize zararı var. Yani ben bunu yapamayacağım ya da işte ben bunu başaramayacağım dediğimiz zaman bizde hiçbir şey yok. Ya ben bunu yapacağım demenin dersek eğer hiçbir şekilde kayba uğramayız. Hatta aksine bunu her ne kadar inanmasak bile bu telkinleri verdiğimiz zaman o şeyin bizde olumlu sonucu olduğunu aslında düşünüyoruz zamanla. Bunu biraz da iman tetikliyor. Biraz değil hatta bayağı bir kısmını iman tetikliyor. Allah'a güvendiğimiz zaman Allah'ın izniyle insanın yapamayacağı hiçbir şey yok. Gözümüzde her ne kadar imkansızlıkları olursa olsun bizim ihtimallerimiz olmayabiliyor ama hiç düşünemediğimiz ihtimalleri Allah bizim karşımıza çıkarıyor.
Evet.
Çünkü onun için ihtimaller sınırsız yani. O yüzden daima Allah'a güvenerek olumlu düşünmek lazım. Bir de bazı şeyleri kişiselleştirdiğimiz için duygusal davrandığımızı ve irademizi kendimiz zayıflattığımızı düşünüyorum. Münafık'ın suresinin 4. ayetinde şöyle bir şey geçiyor. Çok etkiliyor bu ayet beni. Çok da güzel bir ayet. Her bağırtıyı aleyhlerine zannederler diyor ayette. Her bağırtıyı aleyhlerine zannederler. Münafıkların özelliklerinden bir tanesi. Yani birine karşı siz en küçük eleştiri yaptığınız zaman bile, sana katılmıyorum dediğin zaman bile nasıl yani sen bana nasıl katılmazsın gibi hemen kişiselleştirip üzerine alınıp size sana karşı hem kendine dönüp bir öz eleştiri yapmıyor hem de sana karşı bir savaş açmış gibi oluyor aslında. Böyle insanlardan uzak durmak gerekiyor. Hem kendi iyiliğimiz için hem karşımızdakinin iyiliği için. Biz bunu yapabiliyoruz ama zamanla. Mesela tartışmalarımızda bazen haklı çıkmak isteyebiliyoruz. Bazen bazı şeyler daha üste çıkıyor bunların. O yüzden benimsediğimiz görüş her ne varsa, her ne olursa olsun en doğrusunun Allah bildiğini, bize söylenilen karşıt fikirlerin bizi cephe almak için değil, bize elbet bir katkısının olabileceğini düşünerek bunları karşılamak gerekiyor. Yine zararı çıkan, eğer böyle düşünürsek, kesinlikle biz olmayız. Bir şey mi ekleyecektin Feyza?
Ya bir ayet arıyorum da bir ayet vardı çok zaten kısa bir şey. Allah için dost doğru ol gibi bir şey. Ya yani çok şu an bulamadım da arıyorum bir yandan.
Allah için sabret ayeti var. Allah için dost doğru ol da olabilir yani, şu an hatırlayamadım.
Ol dost doğru olun gibi bir ayet var. Yani çok kısa bir ayet bu.
Evet.
Bu şey düşünürüm işte az önce dediğimiz gibi. Ya çok basit bir şey aslında. Allah hani dost doğru olun diyor. Ve ya demek ki biz elimizden geldiğince hakikaten Allah'ın değindiği her konuda demek ki doğruları izleyebiliriz. Tabii ki burada güç yetirme meselesini ayrı tutuyorum. Tabii ki Allah gücümüzün üzerinde bir şey bizi yüklemiyor. Veya dediğimiz gibi hani bir gelişim zamanlarımız oluyor. Mesela hani biz bir süre boyunca bir şeyi öğreniyoruz. Bir anda mükemmel olmamızı Allah beklemiyor ama elimizden geldiğince dost doğru olabiliyoruz demek ki. Hani bunu biz mesela sürekli hani şey işte mesela peygamberleri zihinlerimizde böyle ayrı tutarız ya. Onlar işte mükemmeller gibi hani biraz üstünler gibi. Tabii ki ahlaken çokça üstünler ama hani bir insanüstü bir varlık değiller. Onlar da bizim gibi insan. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Ve bize şey gibi geliyor böyle. Hani dost doğru ol emri peygamberlere sadece. Hani biz zaten bu kadar yani takvalı olamayız. Hani sıradan insanlar vesaire gibi. Bu tabii çok kolaya kaçmak. Yani bunu üstüne alınmamak bile çok kolaya kaçmaya giriyor. Ama bu ayetleri bizim de üzerimize alınmamız gerekiyor. Ve hayatımızın her alanında bu irade eğitimini gerçekleştirmemiz gerekiyor. O ayeti de paylaşmak istedim.
Evet, çok güzel oldu. Yani dediğim gibi aslında dengeyi iyi kurmak lazım burada. Allah bize her şeyin ölçüsünü o kadar güzel vermiş ki Kur'an'da. Güzel bir temel oluşturmamız için gereken tüm ilkeleri veriyor Allah. Ve bahsetmediği şeylerde bizi özgür kılıyor. Neden özgür kılıyor? Rahatlıkla özgür kılıyor hatta. Çünkü zaten sen bu temeli attığın zaman diğer işlemlerde yanlışlık yapma ihtimalin yok. Hani şey gibi, tabii ki yanlış yapacağız ama hani bahsetmemesinin bir şeyinden bahsediyorum, sebebinden bahsediyorum. Mesela dedik yani, duygular hem yararı vardır bize hem zararı vardır. Vasat ümmet olabilmek için aradaki dengeyi kollayacak. Bunun için hissizleşmemize gerek yok. Bunun için kendimizi aşırı derecede sınırlandırmamıza gerek yok. Hepsini yaşayabileceğiz ama doğru yerlerde yaşamak önemli. Maide 87'de Allah bu sınırı çok güzel çiziyor. Diyor ki, ey inananlar, Allah'ın helal kıldığı güzelliklerden kendinizi mahrum etmeyin, fakat sınırı da aşmayın. Tam böyle güzel bir ölçü sunuyor aslında bize burada. Tabii ki zevk aldığımız şeyler olacak. Allah zaten bizim için birçok rızık, birçok nimet yarattı. Mesela şeyde, Mustafa İslamoğlu'nun Esma-i Hüsna kitabına sürekli atıf yapıyoruz yayınlarda. Yine oradan zannediyorsam El Latif ismiyle ilgili olan kısım olabilir. Şöyle bir örneği var, çok hoş oradaki örnek. Gül örneğini veriyor. Diyor ki, gül diyor, yani şimdi mealen söylüyorum ben, direkt alıntı yapmıyorum. Gül insandan bağımsız olarak evrende kendi amacını gerçekleştirmek için Allah onu bir şekilde yaratmış. Tabii ki bize de yararı var dolaylı olsa bile. Fakat diyor, bundan ziyade sadece işlevsellik değil, bundan ziyade Allah güle kokma yeteneği, insana da koklama yeteneği vermiştir diyor. Yani yine bir Allah bizi hazla destekliyor aslında. Lütuflandırıyor, mükafatlandırıyor. Yani o kokusuz da olabilirdi. Bizim koklama yeteneğimiz de olmayabilirdi. Ama onu dalına aldığımız zaman güzel bir kokunun bizde uyandırdığı huzur, güven, bir sürü güzel mutluluk gibi duygular aslında bizim yaşama olan motivasyonumuzu da arttırıyor. Böyle böyle işte Allah bizi ruhumuza, özümüze dönebilmemizi vesile oluyor. Zaten El Latif olan Allah'tan bahsediyoruz. İncelikli bir Allah. Her şeyi incelikli yaratan bir Allah. Lütufkar bir Allah. Güzelleştiren, ıslah eden bir Allah. Mesela bir ayet vardı. Mescitlerle ilgili olabilir. müminlerin gittikleri yerleri ıslah etti, güzelleştirdiğine dair bir ayetti. Tam hatırlamıyorum. Her zaman şunu uyandırıyor bende. Estetik zevkimiz de önemli. Biz bir şey yapıyorsak eğer, imkanımız varsa onu en güzeliyle yapmalıyız. Ya bir cami mi inşa edeceğiz ya da ne bileyim bir girip çıkabileceğimiz bir küçük bir yer mi olacak? Bir hayır için bir şey mi yapacağız? Ama onu en güzeliyle yapmaya çalışmak önemli olan şey. O yüzden bu incelikleri unutmadan, kendimizi de sıkmadan, sınırlandırmadan irademizi kontrol altına alabiliriz. İmtihanlar zaten burada devreye giriyor. Yani irademiz zorlanacak ki zaten. Adı üstünde imtihan. Zorlanmadan zaten hiçbir şey olmaz. Ama Allah bunların da formülünü bize sunmuş oluyor. Benim aktaracaklarım bu kadar şimdilik Feyza. Sen bir şey söyleyeceksen devam edebiliriz.
Ben sadece şunu ekleyebilirim. Dediğin gibi hani o gülün kokusu bizi motive ediyor dedin ya. Bu duygulardan bahsettik. Duyguların yani iyi olanları bize diyelim mutlu, huzurlu, hoşnut hissettiren şeyleri dediğin gibi aslında motivasyona çevirmeyi bilmemiz gerekiyor. Allah nimetlerin de aslında sınanmalar olduğunu söylüyor. Biz çok büyük bir nimete sahip olduğumuzda bu bizi Allah'tan uzaklaştırabilir, Allah'a yakınlaştırabilir. Bu nimetleri Allah'a yakınlaştırıcı nasıl kullanabilirim? Örneğin yani şöyle olmalı bence hani bir Müslüman iyi hissettikçe aslında gün içerisinde daha çok şey üretebilmeli. Yani bunu da kendimizi bu açıdan da gözlemlememiz gerekiyor. Sadece zorluklar değil, başıma iyi bir şey geldiğinde ben nasıl bir insan oluyorum? Allah'tan uzaklaşıyor muyum? Bu başıma gelen nimetlerin nasıl aslında şükre çeviriyorum, nasıl Allah'a geri karşılık verebiliyorum bu noktada. Bu bilinci de oturtmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İnsan bunu.
Ya bir şeyden daha madem çok az bir 5 dakikada şeyden bahsetmek istiyorum aklıma geldi. Madem duygulardan, irade eğitiminden, zaaflardan konuşuyoruz. Cinsellik konusunda da bence burada bir ekleme yapabiliriz. Çünkü bence Müslümanların en çok sıkıntı çektiği alanlardan bir tanesi bu. Ve bu insanları Allah'a karşı ciddi derecede sorumluluğa, günahkar hissetmeyi falan bile götürebiliyor. İnsanlar da bu obsesifleşebiliyor bu durum. Ayetleri göz önüne aldığımız zaman, şu an tarıyorum böyle bununla ilgili. Gözlerini sakının ayeti var. Nur 31'den önce. Hemen Tesettür ayetinden önce geliyor Nur 30. Gözlerinizi sakının işte ırzlarınızı korurlar falan geliyordu sanırım devamında. Sonra Tesettür ayeti var. Mesela bu ayeti de anlarken şöyle anlamamamız lazım. Yani cinsellikte hani biz dedik ki öfkeyi bizim aktarabileceğimiz bir alan var diye. Cinsellikte de aslında bizim doğruyu aktarabileceğimiz bir alan var. Allah'ın helal sınırları dahilinde bunu gerçekleştirebiliriz. Oradaki gözlerinin sakınından kasıt Allah hiçbir şekilde cinselliği düşünme ya da ne bileyim ona karşı bir şey hissetme demiyor aslında bize. Bu da içimizde olan bir şey. Tıpkı öfke olduğu gibi. Nasıl Allah diyor öfkelerini kontrol altına alırlar diye. Yani öfkelenmeyin demiyor bize hiçbir ayette. Bize yine hiçbir ayette kesinlikle şehvet duymayın da demiyor. Bunun sınırları var. Hatta Yusuf Peygamber örneğine konuşuyoruz mesela bunu verirken. Yusuf Peygamber kadın kendisini zorladığı zaman onu arzulamıştı ama Rabbinden gelen bir şey olmasaydı ona meyledecekti diyor mesela. Doğal olarak, otomatik olarak onu arzulaması kadar doğal bir şey yoktu Yusuf Peygamber'in. Ama nerede iradesi devreye girdi eyleme geçerken? Çünkü orada Allah'ın koymuş olduğu bir sınır vardı. Bunda da kendimizi sıkmadan Allah'ın, cinselliğin yaratanın da Allah'ın olduğunu bilmemiz lazım. Bu kötü bir şey değil yani sonuçta. Onu da yaratan Allah. Bunu düşündüğümüz zaman ya Allah'ın bizim ayıp kavramlarımızla Allah'ınkiler kesinlikle bir değil. Bizim saygı kavramımızla Allah'ınkiler kesinlikle bir değil. İnsan olduğumuzu unutmayalım. İnsanın özünde, doğasında olan şeyleri unutmadan da yaşayalım. Bunu da eklemiş olalım. Böylece bitirelim. İnşallah güzel bir yayın olmuştur hepimiz için. İnşallah bunları da en iyi şekilde
Olmuştur.
uygulamayı nasip eder Allah.
Amin inşallah. Ağzına sağlık Rana. Çok güzel bir sohbet oldu.
Senin de yazarcığım.
Umarım izleyenler için de öyle olmuştur. Yavaş yavaş
İnşallah.
bitirebiliriz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
İyi
Başka bir
akşamlar. Görüşmek üzere.